Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize örnek olan kulluğunu, değişik alanlarda sergilediği güzel kulluk örneklerini, ahlakını, adabını, şahsiyetini incelemeye, oradan kendi hayatımıza güzel örnekler, güzel nakışlar nakletmeye gayret gösteriyoruz. Bu program böyle bir gayeyi kendisine gaye edinmiş durumda. Cenab-ı Hak bizlerden kulluk istiyor. Cenab-ı Hak bizlerden şükür istiyor, sabır istiyor, dua istiyor. Yani bu istemesi Yüce Rabbimizin bizim sabrımıza, şükrümüze, duamıza tabii ki kesinlikle muhtaç olmadığını biliyoruz. Yüce Rabbimizin gani olduğunu, bütün alemlerden müstağni olduğunu biliyoruz. Zira kendisini innallâhe huvel ganiyyül hamid, şüphesiz ki Allah bütün alemlerden, her şeyden, herkesten müstağnidir, zengindir. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur, samettir. Bütün övgülere layıktır. Hiç kimse onu övmese bile, hamd etmese bile, o bizatihi bütün güzelliklerin, nimetlerin sahibidir. Bu bakımdan Yüce Rabbimizin bizden istediği bu kulluklar, sabırlar, şükürler, diğer kulluk vazifelerimiz, vecibelerimiz, bütün bunlar hep bizim menfaatimize, bizim lehimize, bizim maslahatımıza olan şeylerdir. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bizi cennete davet ediyor. Ahirette ebedi nimetlere çağırıyor. Dünyanın fani, geçici olduğunu beyan ediyor. Ahiretin baki olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla ahiretteki o sonsuz nimetleri elde edebilmemiz için bizlere yol gösteriyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi selamet, esenlik diyarı olan cennete davet ediyor, buyuruyor. Bize çok büyük hedefler gösteriyor ve o hedeflere ulaşmak için de yollar gösteriyor Yüce Rabbimiz. Mesele bundan ibarettir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın şükretme noktasında kullarından talep ettiği şükür ibadeti, şükür vazifesi, bu noktada sevgili Peygamberimiz haline baktığımız zaman her hali bize örnek olacak güzellikte. Bunlardan bir tanesini Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle naklediyor. Diyor ki sevgili Peygamberimiz geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Uzun uzun ibadetler yapardı. Kıyamı, rükûsu, secdesi, duaları, Kur'an kıraati böyle buna ağırlık verirdi. Hatta bununla ilgili ayet-i kerimeler geldi. Taha suresinin ilk ayetleri Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın ve bir kısım sahabenin gece ibadetleriyle ilgili olduğu naklediliyor. Onu okuyoruz kaynaklardan. Estağfirullah. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka illa tezkiraten limen yakşa. Biz Taha, biz bu Kur'an-ı Kerim'i sana meşakkat çekesin diye indirmedik. Allah'tan korkanlar için bir öğüt olması için indirdik. Allah'tan gelen, Allah'tan nazil olan kullar için bir öğüttür Kur'an-ı Kerim. Bu ayet-i kerimenin sebebin yüzüne baktığımız zaman şöyle diyor. Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize ve ashabına gece ibadetiyle alakalı emirler gelince, Müzzemmil suresinde gelince Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın bu emrini yerine getireyim düşüncesiyle geceleri çok uzun uzun ibadetler yapardı. Uzun uzun kıyamda dururdu ve bu kıyamda duruş sebebiyle de mübarek ayakları şişerdi. Hatta mübarek bacakları yorulurdu. Ayağının birisini dinlendirmek için onu yukarı kaldırır. Mesela sağ ayağını, sağ bacağını dinlendirmek için sol bacağına dayanır. Sağ ayağını yukarı kaldırır. Biraz yukarı kaldırır. Kaldır gibi yapar. Böylece sağ bacağını dinlendirirdi. Sonra bir müddet sonra sağ ayağı üzerine durur. Sol ayağını hafif kaldırmak suretiyle de onu dinlendirir ve bu şekilde de daha uzun ibadetini daha uzun yapmayı isterdi, buna çalışırdı. İşte bu kadar kendisini yorması, bu kadar Allah'ın bu emrini yerine getirmeye yönelmesi sebebiyle Taha suresinin ilk ayetleri geldiği rivayet ediliyor. Yani Resulüm sen efendim bir ibadet etmeni senden istiyorum ama bu kadar kendini meşakkatlere sokacak şekilde de gerek yok. Aşırı gitmeye gerek yok. Daha mutedil bir ibadet hayatı olabilir gibi Resul Efendimiz'i, etrafındaki sahabeyi ibadet hayatında da itidalli olmaya davet eden, ikaz eden ayetler gelmiş oluyor. Dolayısıyla Hazreti Ayşe validemizin bahsettiği olay da biraz ona yakın, onunla alakalı. Diyor ki Allah Resulü diyor gece ayakta şişinceye kadar namaz kılardı. Ona ey Allah'ın Resulü niçin böyle yapıyorsun? Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü efele ekunu abden şekura. Ey Ayşe ben şükreden bir kul olmayayım mı? Allah'ın üzerimde o kadar nimetleri var. Cenab-ı Hakk'ın ikramı var. Nübüvvet gibi çok büyük bir makamı, mansıbı Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak hediye etmiş, ikram etmiş. Ve diğer nimetler buna karşılık Efendimiz de öyle bir şükür duygusu içinde kendini hissediyor ki ne kadar ibadetse, ne kadar kıyamda, rükuda, secde dursa, ne kadar yalvarsa yine de Allah'a hakkıyla şükredebileceğini düşünmüyor. Yaptığını az görüyor. Daha fazlasını yapmak istiyor. Buhari tefsir 48.2'de bu geçiyor. Fetih suresiyle ilgili olarak. Çünkü Cenab-ı Hak orada Estağfirullah İnna fetahna leke fetha mubina. Şüphesiz ki ey Resulüm sana apaçık bir fetih lütfeyledik. Kendinden sonraki fetihlerinde anahtarı olacak. Fethül futuh olacak bir fetih lütfeyledik. Hudeybiye müsalahasını bir fetih kıldık. Mekke'nin fethini büyük bir fetih kıldık. Liyagfira lekallahu ma teqaddeme min zemmike ve ma teakhar. Allah Teala böylece netice itibariyle esas manevi fetih anlamında senin gelmiş geçmiş bütün günahların Cenab-ı Hak affedecek, affetti. Sana olan nimetin Cenab-ı Hak bu şekilde tamamlayacak, tamamlamış oldu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselam'a böyle bir müjdesi söz konusu. Fetih Suresi 2. ayet-i kerimede. Buna rağmen Hazreti Ayşe validemiz de bunu dikkate alarak Efendimiz'e sual soruyor. Buna rağmen Efendimiz Aleyhisselam hatalarının bağışlamış olması yeterli değil. Allah bağışlamış olabilir ama Allah'ın benim günahlarımı bağışlamış olması benim ona daha fazla şükretmeme, daha fazla ona yönelmeme engel teşkil etmemeli. Daha ziyade yani işi ağırdan almama, biraz gevşeklik göstermeme kesinlikle Rabbimin bu lütfu engel olmamalı. Tam tersine Allah'ın bu lütuflarına karşı daha fazla şükredici olmak gerekiyor diye böyle ifade buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulü Efendimiz aleyhisselam efele ekunu abden şekura, ben şükreden bir kul olmayayım mı sözüyle Cenab-ı Hakk'ın bahşetmiş olduğu nimetlerin kulluğu azaltmaya değil aksine teşekkürü arttırmaya vesile kılınması gerektiğini aslında bize de öğretiyor. Kulun hiç günahı olmasa dahi lütfedilen ilahi nimetlere şükredebilmesi takatinin üzerindedir. Bu bakımdan da aziyet içinde istiğfar etmek kulluğun zaruretindendir. Böylece insan kulluğa devam ile şükrünü ve Allah'a yakınlığını artırır. Mevlana Hazretleri şöyle diyor muhterem dinleyenlerimiz. Şükrün önemi, şükretmemizin gerekliliği noktasında güzel nasihatleri var. Mevlana Celaleddin Rumi Kudisesi Ruhu Hazretleri'nin kendi ifadeleriyle arz etmeye çalışayım. Diyor ki, nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükrü seven kimse şükrü bırakır da nimet tarafına gider mi? Şükretmek nimetin canıdır. Nimet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet insana gaflet verir, şükretmek ise uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür tuzağı ile nimet avla. Şükür tuzağı ile nimet avla. Çünkü ayet-i kerimede biliyoruz ki Cenab-ı Hak eğer şükrederseniz ben nimetlerimi artırırım diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın daha fazla nimetine nail olma, üzerimizdeki nimetlerin artmasına sebep olma açısından şükür önemli bir ağ gibi. Yani tuzak kelimesi mecazi anlam ifade etmiş oluyor. Yani balığı yakalamak için ağ ne kadar önemliyse, olta ne kadar önemliyse bir manada şükür oltası nimetlerin oraya takılmasına, gelmesine sebep oluyor. Nimetlerin avlanmasına sebep teşkil etmiş oluyor. Hazreti Ali radıyallahu an kerramallahu veçhe de şöyle diyor. Bazı insanlar bir şeyler umarak kulluk yapar. Bu tüccar kulluğudur. Bazıları da korkudan dolayı kulluk yapar. Bu da köle kulluğudur. Diğer bir kısmı ise şükür olsun diye kulluk yapar. İşte bu tüm menfi duygulardan kurtulmuş seçkin kimselerin yani havasın kulluğudur. Şunu biliyoruz ki muhterem dinleyenlerimiz, bunlar bizim ilmihal kitaplarımızda da yazılır. Fıkıh kitaplarımızda ilgili bölümlerde bu hususlara yer verilir. Yani insan ibadetleri niçin yapar? Hangi maksatla yapar? Hangi maksatla yapmalıdır diye deniyor ki işte bunun birinci derecesi yani en alt derecesi Allah'ın cennetine erişmek için kulluk yapmak. Yani ben zikir yaparsam Allah bana sevap verir. İbadet yaparsam Allah bana cennet verir. Orada bana nimet verir. Köşkler, huriler, meyveler ikram eder. Cennet nimetleri verir. Yani yaptığım her ibadetin karşılığında Allah bana bir ikramda bulunur diyerek Cenab-ı Hakk'ın cennetini umarak, rahmetini umarak, cennet nimetlerini onu hedefleyerek o maksatla kulluk yapmak. Bu kötü bir şey değil. Nitekim ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bize iman ettiğimiz takdirde, amel işlediğimiz takdirde cenneti vaat ediyor. Mesela şu ayet-i kerime çok dikkat çekici. Estağfirullah. İnnel lezine amenu ve amrus salihati inna la nudi'u ecra men ahsene amele. Kim iman eder, salih ameller işlerse biz yaptığı ibadeti, kulluğu güzel yapanların emeğini zayi etmeyiz. Mükafatını eksik bırakmayız. Veririz buyuruyor. Veya bir başka ayet-i kerime اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ İman edip istikamet üzere bir kulluk yaşayanlar, onlara kıyamet günü korku olmayacak, üzülmeyecekler. اُولَٰكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا Onlar cennette ebedi kalacaklar. Cezaen bimâ kânû yaamelûn yaptıklarına bir mükafat olarak. Yani ayet-i kerimelerde iman edip salih amel işleyenlere, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden, iyilik yapan insanlara Cenab-ı Hak mükafat vaat ediyor. Cennet vaat ediyor. Dolayısıyla insanların böyle cenneti umarak ibadet yapmaları kötü bir şey değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in reddettiği, kabul etmediği bir şey değil. Olabilir. Ama bu netice itibariyle yani bir şeye, bir nimete talip olma, nimetin sahibinden ziyade nimete talip olma açısından baktığımız zaman derecesinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Buna Hazreti Ali Efendimiz buna tüccar kulluğu diyor. Sen şunu verirsen ben de bunu veririm. Şu kadar verirsen onun karşılığı şu kadar veririm. Adeta bir alışveriş yapar gibi. Ama bu da mümkün. Olmaz değil. Olabilir. Mümkün. Nitekim Cenab-ı Hak alışverişten de bahsediyor. Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمَّالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah diyor cennet karşılığında müminlerden canlarını, mallarını satın aldı. Kim satın alıyor Cenab-ı Hak? Nasıl bir alışveriş yapıyor? Alışveriş şöyle, sen bana malını, canını ver, benim yolumda, dinimin yolunda ver, ben de sana cenneti vereyim. Yani infak edenlere Cenab-ı Hak şöyle karşılık verir diye şu kadar fazlasıyla. Dolayısıyla yani Cenab-ı Hakk'ın kulla alışveriş yapması, kulun Rabbine alışveriş yapması, cennet mukabilinde ibadetler etmesi bu dinimizin yasakladığı yahut da hoş görmediği bir şey değil olabilir. Ama diğerlerine baktığımız zaman orada bunun derecesi düşük sayılabilir. Tüccar kulluğu diyebiliriz biz buna. Bir de bazıları korkudan dolayı yani insan Allah'ın azabından korkar, cehenneminden korkar. Hepimiz korkuyoruz. Cenab-ı Hak kendinizi cehennem ateşinden muhafaza edin, koruyun, Allah'ın azabından korunun diye emirler var. Müminler Cenab-ı Hak'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Rabbe nasrif anne azabe cehennem. Cehennem azabını bizden sav ya Rabbi. Ve kine azabenler bizi ateş azabından koru diye bunları Cenab-ı Hak bize örnek veriyor. Böyle dua edin buyuruyor. Dolayısıyla ateşten korktuğumuz için, azaptan korktuğumuz için kulluk yapmak da çok kötü bir şey değil. O da makbul bir şey. O da Kur'an-ı Kerim'in uygun gördüğü, dinimizin uygun gördüğü bir ibadet şeklidir. Kötü değildir, yasak değildir ama burada ne var? Burada yine bir korku unsuru devrede olduğu için buna da Hazreti Ali Efendimiz köle kulluğu diyor. Köle niye? Köle kendi haline bıraksan iş yapmaz ama efendisinden korktuğu için ekmeğimi keser, yemeğimi keser, beni kovar, döver diye korktuğu için ne yapıyor? İşini düzgün yapıyor köle. Bu binada köle kulluğu gibi değerlendirilebilir. Ama bir üçüncüsü şükür olsun diye kulluk yapar. Yani Allah'ı sevdiği için, Allah'ı tanıdığı için, nimetlerin sahibini dikkate alarak ona şükretme, ona hamd etme. Ya Rabbi o kadar bize ikramın, lütfun, nimetin var ki yani bu nimetlere biz nasıl şükredebiliriz diye bir manada nimetlerin sahibinin sevgisine erişmek, onun rızasını kazanmak, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak, cennetin ötesinde, cehennem ötesinde Cenab-ı Hakk'ın daha özel rızasını kazanan kullardan olmak bu seçkin kulların kulluğudur. Kur'an-ı Kerim buna işaret de vardır. Nitekim Cenab-ı Hak mümin kullara cennet vaadinde bulunurken işte onlara altlarından ırmaklar akan, ebedi kalacakları, orada cennetler, meskenler, peşinden de وَرُضُوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ. Bunların ötesinde Allah'ın rızası, bu hepsinden daha büyük bir nimettir buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın sevgisinden bahseden ayet-i kerimeler var. Rızasından bahseden ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla daha cennet içre cennet diyebileceğimiz, daha yüksek makamlar diyebileceğimiz böyle bir kulluğunda olduğunu yine ayetlerimiz, hadislerimiz, naslarımız bize öğretmiş oluyor. Buna talip olmak lazım. İşte esas hakkıyla şükrün kişiyi böyle Allah'ın sevgisine ve Allah'ın rızasına kişi götürecek bir önemli vasıta olduğu dile getirilmiş oluyor. Rahmetli Musa Topbaş hocamız, üstadımız öyle derdi. Derdi ki normal şekilde yapılan ibadetler kişiyi cennete götürür. Kılınan namazlar, imanla beraber yapılan diğer ibadetler kişiyi cennete götürür. Ama Allah için işte bir saygı, sevgi, Cenab-ı Hakk'ın şanına layık bir tazimle, bir şükür duygusu içerisinde, bir zikir duygusu içerisinde yapılan kulluklar ise kişiyi Allah'ın rızasına götürür. Allah'ın sevgisine götürür diye. Yani cennete gitmekle Allah'ın rızasını, yani Allah'ın rızası, sevgisi daha üst bir makam, üst bir mertebe cennette olduğuna işaret buyururlardı ki ayet-i kerimelerde bununla ilgili bize bilgi vermektedir. Muhterem dinleyenlerimiz, Yüce Rabbimiz böyle derin şükür duyguları içinde bulunan kimseleri ahirette daha farklı bir mükafata erdireceğini Âl-i İmrân suresinin 145. ayet-i kerimesinde şöyle beyan ediyor. Kim dünya sermayesini isterse ona ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Şükredenlere gelince onları mutlaka mükafatlandıracağız. Men kâne yuridu sevâbe dünya nu'tihi minhâ. Ve men kâne yuridu sevâbe âhireti nu'tihi minhâ. Ve se neczi şâkirîn. Şükredenleri ise daha farklı bir şekilde mükafatlandıracağız diye buyuruyor. Yani dünya isteyenler, ahiret isteyenler ama bir de Allah'ın rızasını isteyenler. Kıymetli dinleyenlerimiz, insan zenginlik ya da güç sahibi olduğunda umumiyetle zalimleşmeye, zorbalaşmaya ve vicdansızlaşmaya meyleder. Hatta şöyle söyleniyor, güç insanı bozar. Bu maddi bakımdan olsun, manevi bakım, maddi bakımdan olsun, para bakımdan olsun, bedeni bakımdan olsun. Yani güçlü olmak güzel bir şey, Allah'ın bir ikramı. Ama gücü kontrol etmek, o çok daha farklı bir şey. Onun için yine böyle reklamlarda falan geçer. İşte kontrolsüz güç, güç değildir. Hatta Efendimiz Aleyhisselam da öfkeye hakim olma, o da çok da çünkü bir gücün yansımasıdır öfkelenmek. Esas pehlivan meydanda, güreş meydanlarında rakibini alt eden yenen değil, esas pehlivan öfkesi geldiği zaman öfkesini yutan, onu kontrol altına alabilen kişidir diye. Dolayısıyla yani insan imkan sahibi olunca, güç sahibi olunca ben istediğimi yapabilirim, istediğime vurabilirim, kırabilirim, alabilirim, satabilirim gibi böyle imkanlara kavuştukça o insanın fıtratını, insanın duygularını, kalbini etkileyebilir, hatta bozabilir. Genel manada insanlara baktığımız zaman bunun kişinin zulmetmeye, zorbalık yapmaya, vicdan davranmaya da sevk ettiğini görüyoruz. Bunun en basit misalini böyle bakıyoruz, bir kamyon şoförü oluyor veya tır şoförü oluyor veya diyelim kocaman bir otobüs şoförü oluyor. Yolda giderken o binmiş olduğu arabanın büyüklüğü onun ahlakını değiştiriyor. Yani davranışında, kornasında, yoldaki hali hareketinde, yani benim işte arabam büyük, ben vursam seni ezer geçerim tarzında. Halbuki yani insan neye binerse binsin, hangi yüce sahibi olursa olsun, hiç kimseye haksız yere bir yanlışlık yapmaya, zulmetmeye, haksızlık yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Yani hangi imkan olursa olsun, bu imkanlar bizi bir başka birisine haksızlık yapmaya kesinlikle sebep olamaz veya bunu caiz kılamaz. Çünkü bunu yasaklayan kimdir? Cenab-ı Hak. Ama yine Resulü Efendimiz Aleyhisselam, koyun çobanları mütevazı olur, deve çobanları kibirli olur buyuruyor Efendimiz. Niye? O develer büyük cesametli hayvancağızlar oldukları için onu güden insanlar oradan kendisine bir büyüklük duygusu, bir şey gelebilir. İşte koyunlar mütevazı olduğu için boyları, postları, yapıları, onu güdenler de diyor mütevazı olurlar. Yani kişinin güttüğü sürünün hali bile kişinin halini ne yapıyor? Etkileyebilir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bütün bunlar kişinin imkan sahibi olmasın, mal sahibi olmasın tarzında değil, öyle anlaşılmamalı. Ama bu gücü elde eden insanların da bunun kontrolü çok önemli. Bizim ahlaki vasfımızı, kalbimizi bozmasına da müsaade etmememiz gerekiyor. Bunu başarmak da ayrı bir gayreti gerektiriyor. İşte zenginliğin, güç sahibi olmanın kişiye yapabileceği menfi tesirler, zorbalık, vicdansızlık, zalimlik gibi bu menfi tesirleri engelleyebilmenin en önemli vasıtası, aleti şükür. O nimetlere şükrettiğimiz zaman, yani bu nimetler aslında benim değil, bunlar emanet, bunlar Allah'ın bana imtihan için vermiş olduğu imtihan malzemeleri, imtihan soruları. Bununla ya ben imtihanı geçeceğim ya imtihanda başarısız olacağım. Ama geçmem lazım gibi bunu bir imtihan vasıtası, sorusu olarak görürsek, o zaman bu imtihanı aşmak kolaylaşır. Ama bunun farkında olmasak, o malın kendimizin olduğunu düşünürsek, o zaman daha da işimiz zorlaşabilir. İşte elimizdeki bol nimetler, iktidar, güç neyse, bütün bunların menfi tesirlerden kendimizi koruma ve onları lehimize çevirme ve onlardan sevap elde edebilme için bizim elimizdeki sihirli değneğimiz şükür olmalı. Silahımız şükür olmalı. İşte bu şükür insanı azgınlıktan korur ve onu mütevazi bir kul haline dönüştürür. Çünkü şükür şımarıklığa, aşırılığa, dolayısıyla nimetin zevaline engel olma gayretidir. Şükreden insan bilir ki eline geçen her nimeti Allah vermiştir. Bunları onun istediği şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kendilerine büyük makam, mülk ve hakimiyet verilen Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman gibi peygamberlerin tevazu ve olgunluklarının esası işte bu inancı sahip olmalarıdır. Elindeki mülk nedeniyle azgınlaşan Karun'un hazin akıbete uğramasının asıl sebebi de bu anlayıştan mahrum olup şükretmeyi bilmemesidir. Yani Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Hem şükreden insanlara örnekler veriyor, hem nankörlük yapan insanlara örnekler veriyor. Bütün peygamberler bunun örneğidir ama özellikle Hazreti Davud Aleyhisselam, çünkü bunlar aynı zamanda devlet yöneten, devlet başkanı olan, halife, kral olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam, öyle bir saltanat ki benzeri hiçbir kimseye verilmemiş. Bütün dünya ya hükmeden büyük insanlardan, büyük krallardan birisi. Ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz onları hep şükredici bulduk, sabredici bulduk. Süleyman Aleyhisselam o kadar büyük saltanatına rağmen hep diyor hiçbir zaman bağdaş kurarak yemek yemedi. Rivayetler tabii böyle. Hep diyor bir köle gibi diyor dizlerini diz çökerek yedi. Hep diyor efendim arpa ekmeği yedi ve kölelerle ve böyle mütevazi insanlarla beraber ekmeğini paylaşarak yedi. Hiçbir zaman Cenab-ı Hak'tan gafil olmadı. Hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ı şükrü elinden bırakmadı diye böyle güzel halleriyle alakalı rivayetleri var. Hepsi doğrudur. Çünkü peygamberlerin halleri zaten böyledir. Dolayısıyla o bilgilerin doğru olma ihtimali zaten açık, öyle gözüküyor. Bunun misallerini Cenab-ı Hak veriyor. Ama diğer taraftan elindeki mülk sebebiyle azgınlaşan insanların da örneklerini veriyor. Nankörlük yapan, Allah'a karşı gelen, gafil, yani dünyadan habersiz, ahiretten habersiz falan böyle gafil bir tiptir Karun tipolojisi. Onu da Cenab-ı Hak örnek veriyor. O da ne yapıyor? Nankör olduğu için büyük bir hüsrana uğruyor. Şöyle kısa bir bilgi vermek gerekirse, Kasas suresinde bildirilen Karun salih bir kul iken sefil bir gafil ve rezil bir asi olarak ebedi saadetini perişan etmiştir. Cenab-ı Hak onu dayanıp güvendiği ve sırtını yaslayarak böbürlendiği servetiyle beraber yerin dibine geçirmiştir. Hangi manevi makam, mertebe ve üstünlük olursa olsun, her halükarda kulların içindeki nefis daima pusuda beklemekte ve fırsatını bulur bulmaz gönülleri hüsrana uğratabilmektedir. Bunun en güzel misali de Karun'un bizzat kendisi muhterem dinleyenlerimiz. Kasas suresinde de bu detaylı bir şekilde anlatılıyor. Dolayısıyla bir mümin kendisine verilen nimetlerden dolayı azgınlık yapmayacağını, kibirlenip şımarmayacağını yaptığı şükürle ortaya koyabilirse Allah da ona daha fazla nimetler ihsan edecektir. Ayet-i kerimeyi tekrar hatırlayalım. Leyin şekertum لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَارْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ ذَاتِ اُلُوهِيَتِمَ yemin ederim ki eğer şükrederseniz size olan nimetlerimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir. Bu sebeple Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insana verilen en büyük nimetler arasında şükreden bir kalbi şöyle bize söylüyor. Yani şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve İnsana hayatında Allah'a kulluk bakımı yardımcı olacak saliha bir zevciyle alakalı güzel bir olay var Efendimizin hayatında yaşanan sahabeyle Efendimiz arasında. Orada şöyle anlatılıyor olay. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki altın ve gümüşü biriktirip de bunları Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele. Tevbe 34. ayet nazil olduğu zaman biz Efendimizle birlikte seferde bulunuyorduk. Ashabtan bazısı altın ve gümüş hakkında inecek olan indi. Artık bir daha onları haram bir yolla biriktirmeyiz. Keşke hangi malın daha hayırlı olduğunu bilsek de ondan biraz edinsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu cevabı verdi. Sahip olunan şeylerin en faziletlisi zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının imanına yani kulluk, güzel kulluk yapmasına yardımcı olan saliha bir zevcedir buyurdu. Tirmizi tefsir 9 yani Tevbe suresindeki efendim yine 9. babda bu hadis-i şerif zikrediliyor. Dolayısıyla yani altın, gümüş onlar da yerinde kullanılmalı, düzgün kazanılmalı, düzgün sarf edilmeli. Ama bunlarla birlikte kişinin en fazla ağırlık vereceği husus zikreden bir dile sahip olması, şükreden bir kalbe yani Allah'ı bilen, tanıyan, Allah'ın nimetlerini hatırlayan ve hep şükür duygusu içinde bulunan bir kalbe sahip olması. Yine Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla da onun ikram olacak çünkü imanına, ameli salihine yardımcı olacak da bir saliha zevceye Efendimiz yönlendirmiş oluyor. Muhterem dinleyenlerimiz bunlar sevgili Peygamberimizin bize örnek davranışları, örnek sözleri ve Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olabilmenin, şükredici bir kul olabilmenin yolları, Bunlar bize üretilmiş oluyor. Cenab-ı Hak bu şekilde halimizi, ahvalimizi ve قَلِيلُ مِنْ عَبَادِيَ الشَّكُرُ kullarımdan şükredenler çok azdır. O azın içerisinde yer alma yolunda gayret göstermeyi, gayret gösteren olmayı Cenab-ı Hak bizlere lütfetsin diye dua ediyoruz. Tekrar programın sonuna gelmişken sizlere hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.